Ayrım 14. Aklı Kemal 4. Cilt. Sinan Meydan. Sayfa 191. Dinde öze dönüş projesi ve din. Tabii bu aşamada sorulması gereken en önemli soru, bu dinde öze dönüş projesinin dine uygun olup olmadığıdır. Bu soruya yanıt verirken de hangi İslam dini diye sormak gerekir. 16. yüzyıldan beri hurafelerle kaplanmış İslam dini mi yoksa 13. yüzyıla kadarki akılcı İslam dini mi? Bu sorulara yanıt vermek için Atatürk'ün dinde öze dönüş projesini özetleyelim. 1. İslam dinini saran hurafelerin dinden ayıklanması. 2. Dinin siyasete, kişisel çıkarlara alet edilmesinin önlenmesi. 3. Din dilinin Türkçeleştirilmesi. Türkçe Kur'an, Türkçe hutbe, Türkçe ezan. Burada üzerinde durulması gereken nokta, dinde öze dönüş projesinin kalbi durumundaki dinde Türkçeleştirme çalışmalarının İslam dinini, bu dinin ana kaynağı Kur'an'a gerçekten uygun olup olmadığıdır. İslam'ın en büyük imamlarından Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife, Kur'an'ın Arapçadan başka dillere çevrilip namazda bile o dilde okunmasının dini açıdan caiz olduğunu, asıl amacın lafız yani söz değil anlam olduğunu asırlar önce ifade etmiştir. Aslında Kur'an'ın başka dillere çevrilip çevrilmeyeceği sorusuna bizzat Kur'an yanıt vermiştir. Allah Kur'an'da din ve dil ilişkisini bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. İşte birkaç örnek. Biz her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara emredilen şeyleri açıklasın. İbrahim 14:4. Biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki anlayasınız. Yusuf 12:12. Biz sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik ki kentlerin anası Mekke'yi ve çevresindekileri uyarasın. Şuara 26/193-195. Eğer biz onu yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık, derlerdi ki ayetleri anlayacağımız biçimde açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı söz mü geliyor? Fussilat 41/44. Şüphesiz Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Ey Muhammed, apaçık Arap diliyle uyaranlardan olman için onu Cebrail senin kalbine indirmiştir. Şuara 192-195. Ey Muhammed, biz öğüt alırlar diye Kur'an'ı senin dilinle indirdik. Kolayca anlaşılmasını sağladık. Duhan 58. Görüldüğü gibi inananlar için bizzat Allah Kur'an'da çok açık ifadelerle anlaşılsın diye Kur'an'ı Arapça indirdik demiştir. Atatürk ile Allah arasında adlı kitabımda değindiğim gibi Kur'an ilk hedef olarak vahşet ve cehalet içinde debelenen cahiliye Araplarını terbiye ve ıslah etme amacı taşıdığından Arapça olarak indirilmiştir. Bu Kur'an mantığından hareket edildiğinde eğer Kur'an Türklere indirilseydi Türkçe, İngilizlere indirilseydi İngilizce, Japonlara indirilseydi Japonca olarak indirilecekti. Kur'an'da belirtildiği gibi kendilerini apaçık beyanda bulunsun diye her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik. İbrahim 4. Allah sapkın ve ilkel Arap toplumunu doğru yola sokabilmek için gönderdiği mesajın, Kur'an'ın öncelikle Arap halkı tarafından anlaşılmasını amaçlamıştır. Bu nedenle Kur'an'ın dili Arapçadır. Meydan AGE sayfa 663. Asıl din düşmanlığı, Müslüman olduğu halde asırlardır Müslümanlığın kutsal kitabı Kur'an'ı anlamadan okumaktır. İşte Atatürk dinde öze dönüş projesiyle her şeyden önce Kur'an'ın anlaşılmasını amaçlamıştır. Yazı, dil ve din. Atatürk'ün dediği gibi aslında mesele din değil dildir. Cumhuriyet öncesindeki birçok dinsel sorunun temelinde büyük bir dilsel sorun vardır. Atatürk birçok Osmanlı aydını gibi Arapça, Farsça ve Türkçeden oluşan Osmanlıca adlı yapay dilin toplumsal sorunların temel kaynağı olduğunu çok erken görmüştür. Osmanlı Devleti'nin iyi eğitim alıp cepheden cepheye koşan komutanlarından biri olan Atatürk, Şam'da, Çanakkale'de, Muş'ta, Bitlis'te, Sivas'ta, Erzurum'da, Ankara'da ve benzeri yerlerde bulunduğu dönemlerde sıradan gerçek halkın Türklerin Arap harfleriyle okuma yazmakta çok zorlandığını, büyük şehirlerde yaşayanların ancak %7'sinin küçük yerlerde, köylerde, kasabalarda yaşayanların ise ancak %2'si veya 3'ünün okuyup yazabildiğini gözlemlemiştir. Çok daha önemlisi, halkın Osmanlıca adlı yamalı bohça görünümündeki bu yapay dili Arap harfleriyle okuyup yazamamasından dolayı Arap harflerini ve Arapçayı bilen kesimlerin, medrese ehlinin ve din adamlarının halk üzerinde bir tür otorite kurduğunu fark etmiştir. Kendisi okuyup yazamayan halk, her ne kadar okuyup yazamasa da ya da okuyup anlamasa da kutsal kitap Kur'an'ın Arap harfleriyle yazılmış olmasından dolayı Arap harflerine gizli, kutsal, dinsel bir anlam yüklemiştir. Yani Osmanlı'nın kullandığı Arap harfleri bir taraftan Türkçenin gramer ve ses yapısına hiç uymadığı için okuma yazmayı zorlaştırırken, diğer taraftan cahil halk kitleleri tarafından kutsal görüldüğü için din adamlarına bir tür ayrıcalık kazandırmıştır. Yani halkın büyük bir çoğunluğu 1928 harf devrimi öncesindekileri istatistiklere göre erkeklerin %92'si, kadınların %99'u Arap harfleri ve bu harflerle yazılan Arapça, Farsça, Türkçe sözcüklerin karışımından oluşmuş Osmanlıca yüzünden ne gazete, ne dergi, ne kitap, ne de kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayabilmiştir. Yani iki taraflı bir cehalet vardır. Hem hayatın hem dinin gerçeklerinden habersiz bir toplum söz konusudur. İşte Atatürk bu durumu her türlü ilerlemenin önündeki en büyük engel olarak görmüştür. Muhasırlaşma diye adlandırdığı çağdaşlaşmanın ancak bu iki taraflı cehaleti yenmekle mümkün olacağını düşünmüştür. Bu nedenle önce 1928 yılında eklemeli ve çok sesli bir dil olan Türkçeyi, Türkçenin yapısına hiç uymayan çekimli ve çok sessiz bir dil olan Arapçanın alfabesiyle yazma garabetine son vermiştir. Bu amaçla yazı devrimini gerçekleştirerek Türkçenin yapısına neredeyse birebir uyan Göktürk Etrus kökenli Latin alfabesini yeni Türk alfabesini kabul etmiştir. Daha sonra 1931 yılından itibaren Arapça, Farsça, Türkçe ve son zamanlarda Fransızca karışımından oluşan Osmanlıca adlı yapay dilin yerine asırlar içinde unutulmaya terk edilmiş öz Türkçeyi arayıp bulmak ve yeni Türkçe sözcükler türetmek şeklinde özetlenebilecek olan dil devrimini gerçekleştirmiştir. Yazı ve dil devrimleriyle Türk insanının kendi öz dilini çok kolay bir şekilde okuyup anlaması ve böylece aydınlanıp ilerlemesini amaçlamıştır. Atatürk'ün Atatürk karşıtı çevrelerin hep iddia ettikleri gibi yazı ve dil devrimi Türkiye'yi tarihinden, geçmişinden ve dininden koparmak için yapılmamıştır. Tam tersine yazı ve dil devrimi Arap harflerinin ve Arapça, Farsça, Fransızca gibi dillerin istilasına uğrayan Türkçenin yok olmaması için, herkesin okur yazar olması için, dolayısıyla herkesin aydınlanması için yapılmıştır. Ayrıca Osmanlı döneminde okuma yazma bilmeyen insanların tarihten de, dilden de, dinden de, kültürden de habersiz oldukları açıktır. Atatürk'ün yazı ve dil devrimleri sayesinde insanlar okuma yazma öğrenip tarihini de, dilini de, dinini de, kültürünü de çok daha iyi bir şekilde öğrenmeye başlamıştır. Atatürk, yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra yurt gezilerine çıkarak yeni harfleri baş öğretmen olarak halka tanıtmıştır. Bu gezilerinden birinde Tin suresinin ilk ayetlerini bir hocaya yeni Türk harfleriyle yazdırmıştır. Atatürk, Tekirdağ'da eski cami imamı Mevlana Mustafa Özveren'den Tin suresini Arap harfleriyle yazmasını istemiştir. Hoca efendi, yaz bakalım. Vettini ve Zeytuni ve Turisinin ve Hazel Beledil Emin. Mustafa Özveren Hoca bu ayeti Arap harfleriyle yazıp bitirince Atatürk hocanın gözlerinin içine bakarak, "Hocam, ben bu yazdıklarını Valtin Vaiziton diye okuyorum. Ne dersin?" demiştir. Mustafa Özveren Hoca Atatürk'e, "Efendim, bunun üstünü var, şeddesi var. Bakınız, bunları koyduğunuz zaman aslı gibi okunur," demiştir. Bunun üzerine Atatürk, hocanın Arap harfleriyle yazdığı ayeti orada bulunanlara da okutmuş fakat herkes farklı şeyler telaffuz etmiştir. Kimse ayeti tam olarak doğru okuyamayınca Atatürk aynı ayeti yeni Türk harfleriyle yazmaya başlamış ve bu sırada şunları söylemiştir. "Görüyorsun hoca efendi, bu harflerin şeddesi yok. Hem bak bu harflerle ne kadar kolay ve yanlışsız okunuyor. Biz işte bunu düşünerek ve Batı eserlerinde kolayca öğrenebilmek için, bütün dünyaya lisanımızı kolayca öğretebilmek için Latin harflerini, yeni Türk harflerini kabul ediyoruz." Bunun üzerine hoca, "Çok güzel efendim, çok güzel diyecek bir şey yok. Allah muvaffak etsin," demiştir. Atatürk daha sonra yeni Türk harfleriyle Tin suresini yazmış olduğu o kağıdı Mevlana Mustafa Özveren hocaya uzatıp şöyle demiştir. "Bu kağıt sende kalsın, bir hatıram olsun. Yeni harfleri öğren ve herkesi öğrenmeye teşvik et. Bir daha gelişimde seni böyle göreyim." M. Şakir Ülkü Taşır, Atatürk ve Harf Devrimi, Ankara 1981, sayfa 92-93, Ahmet Bekir Palazoğlu, Atatürk ve Eğitim, Ankara 1988, sayfa 202-203, Meydan AGE, sayfa 686. Atatürk karşıtların iddia ettikleri gibi Atatürk yazı ve dil devrimlerini yaparak toplumun İslam diniyle olan bağlantısını kesmeyi de amaçlamamıştır. Eğer öyle bir amacı olsaydı, 1928'de Arap harflerinden yeni Türk harflerine geçirdiği Türkiye'de Kur'an'ı yeni Türk harfleriyle Türkçe'ye tercüme ettirmez, Kur'an'ı Arapça olarak bırakırdı. Hutbeleri ve ezanı da Türkçeleştirmeldi. Oysa ki o, Kur'an'ın okunup anlaşılmasını istediği için Türkçe'ye çevirtmiştir. Hutbeleri ve ezanı da anlaşılması, içselleştirilmesi, daha iyi hissedilmesi için Türkçe'ye tercüme ettirmiştir. Çünkü bir metin ancak ana dilde okunursa gerçek anlamda hissedilip içselleştirilebilir. Yani Atatürk, Osmanlı Devleti döneminde 600 yıl kadar Arapça olduğu için Türklerin okudukları ancak anlayamadıkları Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme ettirerek Kur'an'ın anlaşılmasını sağlamıştır. Dolayısıyla Türk İslam tarihinde Müslüman Türk halkının gerçek anlamda Kur'an'la tanışmasını sağlayan Atatürk'tür. Kur'an'ın Türkçeleştirilmesinden yani anlaşılmasından rahatsız olup bunu dinsizlik diye adlandıranların, ezanın Türkçeleştirilmesini de aynı şekilde dinsizlik diye adlandırmalarına şaşmamak gerekir. Onlara göre Arapça Allah sözcüğünün yerine Türkçe Tanrı sözcüğünü kullanmak bile dinsizliktir. Oysa ki bilindiği gibi Yaradan'ın en eski adlarından biri Türkçe Tanrı sözcüğüdür. Orta Asya'da M.Ö. sonra 8. yüzyılda Tengri diye kullanılan bu sözcük, M.Ö. 4000'lerde Sümerler'de Dingir olarak kullanılmıştır. Yani Türkçe, Dingir, Tengri, Tanrı sözcüğü etimolojik açıdan Arapça, Allah sözcüğünden daha eski bir sözcüktür. Ayrıca Türklerin Yaradan'a kendi dillerinde seslenmelerinden daha doğal ne olabilir? Bunun dinsizlikle ne alakası vardır? Yoksa bizim dinciler Allah'ın Türkçe bilmediğini mi sanmaktadır? Ayrıca Atatürk'ten önce geçmişte de Allah için Türkçe, Tanrı, hatta Çalab adları kullanılmıştır. Örneğin Yunus Emre, Molla Feneri, Süleyman Çelebi zaman zaman Arapça Allah yerine Türkçe Tanrı ve Çalab adlarını kullanmıştır. Din dilinin Türkçeleştirilmesi, Türkçe Kur'an, dua, hutbe, ezan, salat. Kur'an tercüme edilmez demek, Kur'an'ın manası yoktur demektir. Atatürk. Atatürk, Kur'an'ın Türkçe'ye tercümesine karşı çıkanlara, İslam'ın en büyük imamlarından Ebu Hanife'nin bir sözünden yola çıkarak, Kur'an tercüme edilemez demek, Kur'an'ın manası, anlamı yoktur demektir. Falih Rıfkı Atay, Atatürkçülük Nedir? 3. basım, İstanbul 2006, sayfa 38. Buradaki Ebu Hanife Atatürk benzerliğine Profesör Yaşar Nuri Öztürk de dikkat çekmiştir. ART 71-2009, Meydan AGE, sayfa 661, dipnot 1271 diye yanıt vermiştir. Atatürk, dinde öze dönüş projesinin en önemli aşaması olarak, din dilinin Türkçeleştirilmesini, din dilinin Türkçeleştirilmesinin en önemli ayağı olarak da İslam dininin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye tefsir ve tercümesini görmüştür. Atatürk, din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarında Yeni Osmanlı ve Jön Türk aydınlarından etkilenmiştir. Bu konudaki en önemli esin kaynağı Ziya Gökalp'tir. Bir ülke ki camisinde Türkçe ezan okunur, köylü anlar manasını namazdaki duanın. Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur, küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüda'nın. Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın. Ziya Gökalp, Yeni Hayat, İstanbul 1941, sayfa 9. Bu satırların yazarı Ziya Gökalp, 20. yüzyılın başında Türkiye'de din dilinin Türkçeleştirilmesi, Türkçe Kur'an, Türkçe ezan, Türkçe hutbe düşüncesini en güçlü şekilde savunanlardan biridir. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı kitabında, dini Türkçülük başlığı altında din dilinin Türkçeleştirilmesinden şöyle söz etmiştir. Dini Türkçülük, din kitaplarını ve hutbelerle vaazların Türkçe olması demektir. Bir millet, dini kitaplarını okuyup anlayamazsa, tabidir ki dinin hakiki mahiyetini öğrenemez. Hatiplerin, vaizlerin ne söylediklerini anlamadığı surette de ibadetlerden hiçbir zevk alamaz. İmam-ı Azam Hazretleri, hatta namazdaki surelerin bile milli lisanla okumasının caiz olduğunu beyan buyurmuşlardır. Çünkü ibadetten alınacak vecd, ancak okunan duaların tamamıyla anlaşılmasına bağlıdır. Halkımızın dini hayatını tetkik edersek, görürüz ki, ayinler arasında en ziyade vecd duyulanlar, namazlardan sonra ana diliyle yapılan deruni ve samimi münacatlardır. Müslümanların camiden çıkarken büyük bir vecd-i iç huzuruyla çıkmaları, her ferdin kendi vicdanı içinde yaptığı bu mahrem münacatların neticesidir. Türklerin namazdan aldıkları ulvi zevkin bir kısmı da yine ana diliyle inşat ve terennüm olunan ilahilerdir. Bilhassa teravih namazlarını canlandıran amil, şiir ile musikiyi kapsayan Türkçe ilahilerdir. Ramazan'da vesaire zamanlarda Türkçe irade olunan vaazlar da halkta dini duygular ve heyecanlar uyandıran bir amildir. Türklerin en ziyade vecd aldıkları ve zevk duydukları bir ayin daha vardır ki, o da Mevlid-i Şerif kıraatından ibarettir. şiir ile musikiyi ve canlı vakaları cem eden bu ayin, dini bir bidat suretinde sonradan hadis olmakla beraber en canlı ayinler sırasına geçmiştir. Tekkelerde Türkçe yapılan zikirler esnasında okunan Türkçe ilahilerle nefesler de büyük bir vecd menbaıdır, kaynağıdır. İşte bu misallerden anlaşılıyor ki, bugün Türklerin ara sıra dini bir hayat yaşamasını temin eden amiller, dini ibadetlerin arasından eskiden beri Türk lisanıyla, diliyle icrasına müsaade olunan ayinlerin mevcudiyetidir. O halde, dini hayatımıza daha büyük bir vecd ve inşirah vermek için gerek tilavetler müstesna olmak üzere, Kur'an-ı Kerim'in ve gerek ibadetlerle ayinlerden sonra okunan bütün dualarla münacatların ve hutbelerin Türkçe okunması lazım gelir. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, İstanbul 1976, sayfa 164-165. Din dilinin, özellikle Kur'an'ın Türkçeleştirilmesi konusuna vurgu yapanlardan biri de usta şair Mehmet Akif Ersoy'dur. Ersoy'un aşağıdaki dörtlüğü Gökalp'in yukarıdaki beşliğine benzerliğiyle dikkat çekmektedir. Açarız Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif, bu dörtlüğüyle Arapça Kur'an'ın yaprağına bakılan, ölünün toprağına okunan ve fal bakılan bir kitap durumunda olduğunu belirterek, Kur'an'ın anlaşılarak okunamamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. Ersoy'un bu düşüncelerini bilen Atatürk, bilindiği gibi Kur'an'ın Türkçe'ye tercüme edilmesi görevini Elmalı Hamdi Yazır'la birlikte Mehmet Akif Ersoy'a vermiştir. Türkiye'de din dilinin Türkçeleştirilmesi konusunu 19. yüzyıl Osmanlı aydınları tarafından sıkça dile getirilmiş konulardan biridir. Örneğin yeni Osmanlı aydınlarından Ali Suavi, Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilebileceğini ve hatta Türkçe namaz kılınabileceğini belirtmiştir. Hilmi Ziya Ülken, Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul 1979, sayfa 76. İkinci Meşrutiyet döneminde İttihatçıların imamı durumundaki Mehmet Ubeydullah Efendi, İttihatçı Talat Paşa'dan Türkçe namaz kıldırmak için izin istemiş, ancak Talat Paşa izin vermemiştir. Meydan AGE, sayfa 662. Hocazade Mehmet Ubeydullah Efendi, Kıvam-ı İslam adlı eserinde Kur'an ve hadislerin Türkçe'ye çevrilmesinin zorunlu olduğunu savunmuştur. İsmet Bozda, İşte Atatürk'ün Türkiye'si, Cepboy, İstanbul 2009, sayfa 17. Yine İttihatçılar döneminde, bu sefer 1913'te Şerafettin Yalkaya tarafından gündeme getirilen Türkçe namaz konusu yine ilgi görmemiştir. Meydan AGE, sayfa 662. Şeyh Ubeydullah Efgani, 1911 yılında Kâmi Cedid adlı eserinde dinsizliğin ortadan kalkması için Kur'an'ın ve hadislerin Türkçe'ye çevrilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bozdağ AGE, sayfa 17. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı aydınları, Osmanlı toplumunun sorunları arasında dini konulardaki bilgisizlikten de söz etmiştir. Aydınlar, bu dini bilgisizlikten kurtulmak için öncelikle Kur'an'ın Türkçe'ye tercüme edilmesi ve anlaşılarak okunması gerektiğini belirtmiştir. Örneğin 1916 yılında Tüccarzade İbrahim Hilmi, Avrupalılaşmak Felaketlerimizin Esbabı, Sebepleri adlı eserinde Osmanlı Devleti'nin buhranlarının nedenlerini sorgularken, dini bilgisizlik ve Türkçe Kur'an konularında şunları yazmıştır. Bugün milyonlarca Müslüman, Allah'ın kendilerine ne emrettiğini, Kur'an'da neler söylenmiş olduğunu bilmiyorlar. Hele biz Türkler, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesi olmaması yüzünden dinimizin esasını bile bilmiyoruz. Diyoruz ki, Kur'an Türkçe'ye tercüme edilemez. Her ayetin birçok anlamı vardır. Mutlaka uzun bir tefsire ihtiyaç gösterir. O halde milyonlarca Arap ve Arapçayı bilenler, Kur'an'ı daima tefsirle birlikte mi okuyorlar? Ulemadan olmayan bir Arap, Allah'ın kelamını okumakla ne kadar bir şey anlıyorsa, biz Türkler de yüce ayetlerin meallerini okumaktan da o kadar bir şey öğrense, yine hiç bilmemekten aslında Kur'an'da olmayıp, en cahilin Kur'an'a atfedilen bir türlü rivayet ve hurafelerle zihninin yanıltılmasından daha iyi değil midir? Tüccarzade İbrahim Hilmi, Avrupalılaşmak, hazırlayan Osman Kafadar, Fuat Öztürk, Ankara 1997, sayfa 156. Bu cümleleriyle dini bilgisizlikten, hurafelerden kurtulmak için Kur'an'ın Türkçeleştirilip anlaşılarak okunması gerektiğini belirten İbrahim Hilmi, ayrıca Kur'an'ın anlamını bilmemekten dolayı Türk manevi hayatının bir hayli sarsıldığını anlatmış, ayrıca Türk toplumunun sorunlarının tek nedeninin dini duyguların gevşemesi olmadığını, sorunların temelinde çağın gereklerini, ilerlemelerini takip edememenin yattığını ifade etmiştir. AGE, sayfa 157. İbrahim Hilmi'ye göre, eski Müslüman Türkler, İslamiyet'i son zamanlardaki Osmanlı Türklerinden çok daha iyi anlamıştı. Eğer onlar İslam dinini biz Müslümanların anladığı gibi anlamış olsaydılar, o şanlı devletleri, o parlak medeniyetleri hiçbir zaman ortaya koyamadılardı. AGE sayfa 158. İbrahim Hilmi, ayrıca insanların dinlerini çok iyi anlamalarının da tek başına ülke kalkınması için yeterli olmadığı görüşündedir. Ona göre milletlerin milli ve siyasi varlığı sadece dini bilimlerle ve din duygusuyla ayakta durmaz. Pozitif bilimlerde de ilerleme gereklidir. Bu konuda şöyle demiştir. Gerçek İslamiyet'te hiçbir zaman buna engel değildir. Din rivayet ve hurafelerle boğulursa uyuşukluk ve gevşekliğin etkisiyle öğrenilmesi zor ve zahmetli olan bilimlerden uzak kalır. Böylece bilgisizlik artar, çalışma kalkar, sefalet ve esirlik yaygınlaşır. AGE sayfa 159-160. İbrahim Hilmi, hurafelerden arınmış bir İslam'ın ilerlemeye engel olmadığını düşünmektedir. Ona göre dinsel konulardaki yanlış düşüncelerin temelinde de bilgisizlik yatmaktadır. Müslümanlar bilimin ışığıyla aydınlanmaya başladıklarında, dini konulardaki bilgisizlikten de kurtulup İslamiyet'i gerçek anlamıyla tanıyacaklardır. Bugünkü dini kayıtsızlığı meydana getiren bilgisizliktir. Hurafeler ve İsrailiyat'ta olan inançtır. Bu batıl inançların gevşediği, Avrupa biliminin Müslümanlar arasında gerçeği gibi yayıldığı gün din ilimlerine düşkünlük daha da artacak, İslamiyet'in ilk saflığına dönülecek, asr-ı saadete ait temiz ve pak kaynağa yaklaşılacak, Hazreti Muhammed'in o sonsuz ışığından hayat, mutluluk elde edilecektir. AGE sayfa 162. İbrahim Hilmi'nin İslam dini, din dilinin Türkçeleştirilmesi, din ve hurafe ayrımı, bilim ve din ilişkisi gibi konulardaki yaklaşımlarının Atatürk'ün bu konudaki yaklaşımlarına neredeyse birebir benzemesi, Atatürk'ün bu konulardaki düşünce kaynakları arasında İbrahim Hilmi'nin de olduğunu göstermektedir. Ali Suabi, Tüccarzade İbrahim Hilmi, Ziya Gökalp, Mehmet Akif gibi aydınlar başta olmak üzere birçok Osmanlı aydını din dilinin Türkçeleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Din dilinin Türkçeleştirme çalışmalarının ilk adımını doğal olarak Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye tercümesi oluşturmuştur. 14. ayrımın sonu sayfa 202.